Aykoloji'nin katkılarıyla hazırlanan Eğitimin Sesi başlıyor.
Ulusal Radyo dinleyicileri, Eğitimin Sesi programına hoş geldiniz. Bugün dünyada ve ülkemizde neredeyse her alanda yaşanan şiddetin, zorbalığın, okullarda yaşanan ve çocuklarımızı etkileyen boyutlarını uzman konuklarımla konuşuyor olacağız. Uzman psikolog Cihan Aslan ve uzman eğitimci Fatma Çatıroğlu bugün konuklarım. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, hoş Saadet bulduk. Hanım.
Saadet Hanım.
Cihan Bey ile başlamak istiyorum. Cihan Bey, psikolog olarak bu konuya çok eğildiğinizi ve çalışmalarınızın olduğunu biliyorum. Sizden okulda yaşanan zorbalık olarak adlandırdığımız sorunu tanımlayabilir misiniz? Her şey zorbalık mı ya da zorbalığı nasıl anlamalıyız?
Öncelikle zorbalık, Saadet Hanım, çocuğun fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimini etkileyen ciddi bir sorundur. Zorbalık, daha güçlü olan bir kişi ya da kişilerce daha az gücü olan bir kişiye karşı bilinçli, kasıtlı ve sürekli olarak yapılan, fiziksel, zihinsel ya da psikolojik olarak zarar verme amacı taşıyan söz ve eylemleri içerir.
Peki bu söylediğiniz şeyler, bu söylediğiniz şeyleri yani şiddetle nasıl karşı ayıracağız?
Şimdi şiddet daha anlık olabiliyor Saadet Hanım. Okulda tabii ki öğrenciler benzer yaş grupları birbirle tartışabiliyor. Hatta kavga edip vurabiliyor. Bunlar münferit olaylarsa, yani tekil yaşanmışlarsa, tek devam etmiyorsa bu anlık şiddet.
Tekrarlanmaması ya da tekrarlanması önemli gibi geliyor değil mi? Öyle
kesinlikle
anlıyorum.
Akran zorbalığında öncelikle o zorbalığın, zorba davranışların tekrarlanması, süreklilik göstermesi ve önemli, kasıtlı yapılması gerekmekte.
Anlıyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum Cihan Bey. Okulda yaşanan sorunların hepsini zorbalık demeyeceğimizi anlıyorum ben sizden. Yani zorbalık aslında tekrarlanan, hatta anladığım kadarıyla da planlanmış sanki. Bazı kişilikler özellikle açığa çıkarıyor sanki. Öyle anlıyorum ve şiddet aslında günlük hayatta da farkına varmadan bazen gel geç zaman zaman olabilen şeylermiş gibi anladım ben. Bizi dinleyen özellikle anne babalara bu iki şeyin karıştırılmaması gerektiğini altını çizdiniz diye düşünüyorum.
Ya tabii ki şu da var, zorbalık da güçler arası bir dengesizlik de olması gerekiyor. Yani taraflardan bir tanesi fiziksel olarak daha güçlü olabilir. Fiziksel olarak güçlü olsa bir duygusal olarak hassas, zayıf olabilir.
Evet.
Burada güçler arasında bir dengesizlik olması gerekiyor.
Zorbalık olması için diyorsunuz değil mi? Evet. Peki zorbalığı yapan çocukların yaşanan zorbalığın aile kaynaklı nedenleri olabilir mi? Çünkü demin tabii insanoğlunun içinde hepimizin zaman zaman hiç şiddet yapmam, hiç şiddet hissetmem diyen bir yetişkinlerde bile bazen açığa çıkıyor ve şaşırıyoruz ya, diyoruz nasıl da hani kaba davrandım diyoruz. Çünkü çocuklar tabii daha genç ve daha deneyimsiz oldukları için onların öfkesi, onların duygularını yönetmeleri ya da bunların şiddet mi, bunun zarar verip vermediğini anlamaları da tabii zaman alacak. Hani deneyerek yaşayacaklar. Bu çocuklarda zaman zaman ortaya çıkan, bazı çocuklarda olan bu şiddet dediğimiz şeyin tekrarlanarak sürekli haline gelen çocuklardaki özel bir nedenleri olmalı. Bunun özellikle ben merak ettiğim şey, aile kaynaklı olabilir mi? Ya da neden aile kaynaklı olabilir Cihan Bey?
Öncelikle Saadet Hanım, zorbalık aslında çoğu zaman bir sonuç oluyor. Okulda gözlemlediğimiz
önemli bir şey söylüyorsunuz.
Zorbalık neyin sonucu oluyor? Bir çocuğun aslında 3 tane ebeveyni var Saadet Hanım. Annesi, babası ve anne baba arasındaki iletişim.
Oo, bu da önemli diyorsunuz.
Çocuk öncelikle bunları gözlemliyor doğduğu andan itibaren. Ve aile çok bilinçli olsa da, iyi eğitimli olsa da, kimi zaman kendi aralarındaki tartışmalar bile çocuk onu oradaki alıyor anlaşmazlığı veya birbirinin üstünlük kurma, hakimiyet kurma davranışlarını ve ilerleyen dönemlerde alan buldukça uygulamaya başlıyor. Aslında zorbalığın kökeni buradan çıkıyor diyebiliriz. Burada bir anda çocuk okula geldi, işte liderlik yapmak istedi, diğer arkadaşlarını zorbalık yapmak istedi davranışlarının kökeni buraya kadar inebiliyor.
Çok önemli bir şey söylediniz. Dediniz ki 3 unsur etkiliyor dediniz. Bir annenin tutumları, temel ilişkisi olarak, dediniz. Annenin kişiliği yani adam sakin bir annemi, sevgi dolu bir annemi, problemi nasıl çözüyor değil mi? Bir de babanın yine aynen bu davranışları dediniz. Bir de dediniz bu anne baba arasındaki davranış, problem çözme, iletişim dediniz. Ben öyle anlıyorum. Doğrusu anladım. Bu üç, tabii ben anne babanın kişiliği yansır diye düşünüyordum ama bu anne babanın iletişim sürecini de çocuk tanık oluyor. Sizden çok önemli bir şey öğrendim. Çok teşekkür ediyorum. Başka nedeni olarak ben sanıyorum ki sosyal çevrenin de etkisi olduğunu. Kesinlikle. Çünkü bazı sosyal çevrelerde daha sık rastlanıyor ya da bazı sosyal çevrelerden gelen, ben okulun içinde olduğum için çeyrek asırda çocukları izliyorum. Bazı kesimlerden gelen çocukların sosyal öğretide olabilir diye tahmin ediyorum. Siz ne diyeceksiniz buna?
Burada kesinlikle sosyal çevre çok önemli Saadet Hanım. Sosyal çevre yine ailenin kendi aralarındaki yaklaşımları. Örneğin işte şu bu memleketli, işte bu memleketten şöyle adam çıkar, şu buralı bu memleket insanları iyidir gibi yaklaşımlar. Çocuk bunları da alıyor, bir ayrımcılığı alıyor aslında temelde.
Çok ilginç bir şey söylediniz.
Bunu yine örnek olarak verebiliriz. Yine doğduğu andan itibaren çevresindeki akrabaların, ailesinin birbirlerine taktıkları lakaplar, işte yok kısa boylu, gözlüklü gibi. Onlar şakasına yapılsa bile çocuk bunları alıp geliştirip zorbalık davranışı gösterebiliyor.
Anlıyorum. Peki sosyal çevresinin de bu etkide olduğunu söylüyorsunuz. Peki bunun ekonomik boyutu var mı Cihan Bey?
Ekonomik boyutu tabii ki Saadet Hanım. Bir aile ekonomik olarak zor durumdaysa o ailede huzursuzluklar baş gösteriyor. İşte anne baba arasındaki problemler açığa çıkıyor. Bu tabii ki çocuğa yansıyor. Çocuk bununla beraber arkadaşları işte kantinden bir şeyler yemek yerken veya bir yere giderken onları sağlıklı bir şekilde gerçekleştiremiyor veya kısıtlı gerçekleştiriyor. Burada doğal olarak bir
sıkıntı çıkıyor ortaya.
Problemler görebiliyoruz, evet.
Çocuğun içsel olarak değil mi problemler yaşıyor?
Kesinlikle
önce.
Orada çocuk bunu nasıl biçimlendirdiğiyle ilgili. Ya bu davranışları alıyor, oradan bir tepki geliştiriyor, zorba da olabiliyor ya da biraz daha içine atıp kenara çekilip kurban da olabiliyor.
Eskiden aklıma şey geldi, filmlerde de görürdük. Fakirim ama gururluyum değil
evet,
mi?
Evet,
aç,
evet,
aç olur, tok sallanırım. Aç öyle bir şey de hatırlıyorum. Yani o eski şey de sanırım kalktı gibi. Onları da göremiyoruz galiba. Tabii bu anlamda bu zorbalıkların ekonomik boyutunu ben de önemsiyorum. Çünkü çocuklardaki bu yoksunluk, yani varsıl çocuklardaki gösteriş merakı ya da işte onu ortaya sergilemesi de günümüzde kötü bir süreç diye düşünüyorum. Çocukları etkiliyor ama tabii o varsıl ailelerin çocukları da bunlar hani söylenmez, konuşulmaz, arkadaşın da yoksa paylaşmalısın gibi de telkinler maalesef evet, artık günümüzde yok. Yoksul olan çocuğun da alamadığını düşünen çocuklar da evde sürekli yoksulluktan, alamamaktan, parasının yokluğundan, borçlardan bahsediliyorsa çocuk tabii ki önemli bir kaygı yaşadığını ben de tahmin ediyorum ve bunu hiç ifade etmese bile içsel olarak söylediğiniz sıkıntıları yaşayıp zaman zaman da onlara sahip olmak için yanlış davranışlarda bulunma ihtimallerini ben de gözlemliyorum. Tabii bu toplumda, yani okulunda ya da ailede kabul gören bir davranışsa, hani gizliden birinin bir şeyine sahip olma istemesi, kabul görüyorsa bu devam ediyor. Alışkanlık, yanlış bir alışkanlık oturmuş oluyor ama ailede kabul görmüyorsa bu yanlış bir şey. Evet, olmayabilir. Bugün şundan dolayı olmayabilir. Şundan dolayı alamıyoruz. Zaten temel ihtiyacımız değil. Ya da bunun için biraz daha para biriktirebiliriz ya da bunu şu gün şu şekilde alabiliriz gibi. Ailede bu tür konuşmalar olduğunda ya da bu tür öğretiler olduğunda çocuklar doğru davranışı kazanacaklarını ben tahmin ediyorum. Bu arada ülkelerde ekonomilerini düzeltmelerinin, ki bazı ülkeler bunun üzerine çok durduğunu biliyorum. Batı'da özellikle hiç aç bırakmıyorlar, yoksul bırakmıyorlar. En azından temel bir geçim, temel ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte bir yaşam standardı oluşturuyorlar ki suçlar azalsın. Bu zorbalıklar, savaşlar, olaylar, istenmeyen olaylar olmasın diye bunu çok önemsediklerini düşünüyorum ve bizim ülkemizin de bu tür problemleri yaşamasının sebebinin, kaynaklarının aslında aileler de yoksul ise bunun nedenlerini çocuklara akılcı yollarla anlatıp bilgili, olmanın daha büyük zenginlik olduğunu ama temel ihtiyaçlarımızın da elbette kazanmamız gerektiğini, bunun için de emekle alınması gerektiğini, bu bir kültür, bunu okullarda ve ailelerde öğretilmesini doğru buluyorum. Teşekkür ediyorum. Sizden daha çok konuştum, kusura bakmayın lütfen. Heyecanlı olduğunuzu görüyorum. İlk deneyiminiz Cihan Hocam. Bilgilerinizden bizi mahrum etmeyin lütfen. Cihan Hocam, başka bir soru daha sormak istiyorum size. Öğrencilere öfke kontrolü, kendini ifade becerileri ve benlik saygısını ve kendilik değerini artırmaya yönelik eğitimlerin yapılmasını önemsiyor musunuz? Yani bunu nasıl yapılır? Ne düşünüyorsunuz? Aynen. Hangi sıklıkta bu tür problemler yaşanıyor?
Önemsenmekle birlikte aynı zamanda bunların seminerlerini de veriyoruz. Burada tabii ki bunlar zorbalığın önlenmesine, kişinin öfke kontrolünü sağlaması, karşı tarafla empati kurma becerisini geliştirmesi çok önemli Saadet Hanım. Bu anlamda tabii ki öneriyorum.
Bu tür eğitimlerde gerçekten önemli dediğiniz. Fatma Hocam'a dönmek istiyorum. O bir programcı, program geliştirmeci. Program geliştirmeci demek ne demek? Tam yerinde oldu. bir yani eğitimde çocuklara ya da çocuğa iletmek istediğimiz ya da kazandırmak istediğimiz herhangi bir davranış olabilir, bir bilgi olabilir. Bunun için o grup çocuklara ya da tekil çocuğa bunu nasıl aktarabilirim? Yani bunu nasıl geçirebilirim? Ona nasıl kazandırabilirim? Öğretmenler tabii sınıfa giren öğretmenlerin sorunuymuş gibi düşünülse de bunun için uzmanlar çalışıyor bazı okullarda. Bizim de var böyle bir arkadaşımız Fatma Hocam, yani biz birlikte çalışıyoruz. Hocam, öğretmenlerin takıldıkları, başaramadıkları çocuklar ve gruplarla ilgili konuları özel programlar geliştiriyor. Özel yöntemler öğretmenlerle oturup çalışıyor ve diyor ki bu sınıfta bunu bu uygularsan ya da bu şekilde yaparsanız bu iş olur. Sonra tabii bilim ölçülebiliyor. Sonra ölçüyorlar, hep birlikte ölçme değerlendirme uzmanıyla. Sonuçta evet, bakıyorlar olmuş mu olmamış mı. Şimdi bu alanda program geliştirmeci olarak hocama sormak istiyorum. Zorbalık yönündeki riskli grupların belirlenmesi sağlanabilir mi? Risk altında olan dezavantajlı çocukların ortak özellikleri neler Fatma Hocam?
Öncelikle merhaba herkese. Saadet Hanım, istatistiki bilgilerden söz etmek istiyorum. UNICEF'in 2018 yılında yayınladığı rapora göre tüm dünyada 13-15 yaşlarındaki öğrencilerin yarısı okulda ve okul çevresinde akran zorbalığına maruz kalıyor. Sanayileşmiş 39 ülkede her 10 öğrenciden 3'ü de akran zorbalığı uyguladığını söylüyor. Yine okul çağındaki yaklaşık 720 milyon çocuk okullarda fiziksel cezanın tümüyle yasaklanmamış ülkelerde yaşıyorlar. Diğer bir sonuçta kız ve erkek çocukların zorbalıkla karşılaşma riskleri aynı. Fakat kızlar psikolojik zorbalığı, erkekler de fiziksel şiddet ve tehdide maruz kalıyorlar ve bu oranlar gerçekten çok yüksek. Önden istatistiki bilgileri vermenin daha doğru olacağını düşündüm. Evet, TIMSS'in bir araştırması var, matematik ve fen eğilimleri araştırması. Türkiye'de 4. sınıf öğrencilerinin %9'unun, 8. sınıf öğrencilerinin de %4'ünün neredeyse her hafta akran zorbalığına maruz kaldığını buluyorlar. Yine PISA'nın, yani Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı'nın 2018 yılında yayınladığı rapora göre de 15 yaşındaki öğrencilerin %24'ü ayda en az 5 kez akran zorbalığına maruz kalıyor. Şimdi yine dönüyorum. Ülkemizde yapılan bir çalışma, TÜİK'in bir araştırması var bu konuda. TÜİK 10 Ekim ve 16 Aralık 2022 tarihleri arasında 6 ve 7 yaş arası çocukların %14'ünün ayda en az birkaç kez akran zorbalığına maruz kaldığını söylüyor. Şimdi bu verilerden yola çıkarak zorbalığın evrensel bir sorun olduğu gerçeğini görebiliriz Saadet Hanım.
Sadece bizim derdimizin olmadığını görüyoruz.
Kesinlikle,
değil mi hocam?
Kesinlikle, evet.
Her okulda, her ülkede yaşanabilen şeyler az ya da çok.
Evet. Şimdi sorularınıza dönüyorum ben. Peki durum bu denli ciddiyken ne gibi çalışmalar yapılıyor? Hı-hı. Ona bakalım istiyorum. Hı-hı, programlara bakmak istiyorum biraz. Milli Eğitim Bakanlığı bu yılın başında akran zorbalığını önlemede bütüncül okul yaklaşımı çalıştayı düzenledi. Bu çalıştaya farklı illerden akademisyenler, okul yöneticileri, rehber öğretmenler, psikolojik danışmanların da olduğu 150 kişilik bir grup katıldı. Şu gibi kararlar alındı çalıştayda. İşte tüm eğitim kademeleri için siber zorbalık, akran zorbalığı, psikolojik sağlamlık konularıyla ilgili programlar hazırlanacak. Okulun tüm paydaşları bu programlara dahil edilecek. Ve öğretmen eğitimi de önemlidir gibi kararlar alındı. Tabii ki de bunların hepsi olumlu gelişmeler. Bununla birlikte özel eğitim ve rehberlik hizmetleri genel müdürlüğünün UNICEF desteğiyle ortaokul için hazırladığı akran zorbalığı farkındalık programı var. Bu program da sınıf rehber öğretmenleri tarafından uygulanmak üzere hazırlandı. Rehber öğretmen danışmanlığında yürütülen 5 oturumdan oluşan bir program. Bu program elbette çok değerli Saadet Hanım. Yani bu konuya ilişkin hazırlanan tüm programları önemsiyoruz. Ancak ulusal çapta uygulanan, her sınıf düzeyini içine alan, sürekliliği olan kapsayıcı programlara ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Burada kapsayıcı olma özelliğini de biraz açmak gerekir diye düşünüyorum. Nasıl peki? Sınıflarımızda farklı dili konuşan, farklı etnik kökenden gelen, özel eğitim ihtiyacı olan Roman, mülteci, LGBT gençler ve çocuklar var. Zaten fırsat buldukça sizinle eğitime dair konuşuyoruz. En son konuşmamızda şöyle bir şey söylemiştiniz. Hocam, gözlerimi kapattığımda oradaki gerçek yok olmuyor. O orada hep var. Şimdi ben de akran zorbalığına ilişkin okumalar yaparken sizin bu sözünüzü anımsadım. Şöyle, yani gözümüzü kapattığımızda bu çocuklar yok olmayacaklar.
Kesinlikle. Görmek zorundayız.
Kesinlikle. Evet. Özel gereksinimi olan çocuklar, mülteci çocuklar, LGBT'yi çocuk ve gençler.
Onlar... Özellikle, pardon, bu araya girmek istiyorum.
Buyurun.
Özellikle bir grup tarafından, bir gruplar tarafından siyasi anlamda da çocuklarımız bu tür şeyler yönlendiriliyor da sosyal medya, evet, aracılığıyla, evet, ya da ne bileyim işte başka ülkelerin şeyiyle maalesef çocuklarımız bu tür eğilimler, bu tür yanlış eğilimler olabiliyor.
Kesinlikle. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Yani programlar bu açıdan kapsayıcı, sosyokültürel yapıya duyarlı ve barışçıl olmalıdır diyoruz. Mesela mülteci öğrencilerle ilgili verilere bakmak istedim. Göç İşleri Genel Müdürlüğü'nün sayfasında çok fazla veri göremedim. Fakat Milli Eğitim'in 2022-2023 eğitim yılı için ortaya koyduğu veriler var. Buna göre ilk öğretimde okuyan 730.806 Suriyeli öğrenci var.
Oldukça fazla.
Evet, şimdi şöyle bir gerçek var. Bu çocuklar savaşa tanık oluyorlar. Yakınlarını kaybediyorlar. Her şeyi geride bırakıp...
Çok sayıda bir travması var. Çok sayıda travmalı çocuklar.
Evet, her şeyi geride bırakıp ülkeyi terk etmek bile başlı başına bir travma zaten. Ve yapılan çalışmalar da mülteci çocuklar arasında zorbalık ve mağduriyetin yaygınlığının olduğunu ortaya koyuyor. Ve OECD'de göç eden öğrencilerin her tür zorbalık kurbanı olma olasılıklarının çok yüksek olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla mülteci öğrencilerin de olduğu, mülteci öğrencileri de kapsayan programların olması gerekiyor.
Şimdi çünkü onlar bizim gerçekliğimiz.
Kesinlikle.
Demin söylediğim gibi gözlerimizi kapatalım, onları yok sayalım. Maalesef gerçekliğimiz.
Evet.
Hiçbir şekilde onları yok sayamıyoruz. Onlar için ne yapabiliriz'e bence odaklanmak gerekiyor. Hem milli eğitim, hem devlet, hem halk olarak, toplum,
kesinlikle,
olarak bu çocukları yok saymak, yatsımak, izole etmek, hani onlardan uzak durmak kesinlikle çözüm değil. Onları alıp, onlar bizim gerçekliğimizse onları alıp bize kültürel gelişimlerine ve desteklemelerine ve kaynaşmalarına, kültür alışverişine destek olup onların bizim normlarımızı, bizim değerlerimizi benimseyip eğitilerek birlikte yaşamayı, dostça yaşamayı, insanca, evet, yaşamayı sanırım sağlamak, evet, zorundayız. Çok önemli bir yere değindiniz hocam.
Kesinlikle. Saadet Hanım, bir de LGBT gençler konusunu açmak istiyorum burada. Çok fazla konuşulan bir konu değil LGBT gençler. Bir çalışma var. Kaos GL Derneği'nin desteklediği bir çalışma. Burada Türkiye'de LGBT'nin okul yaşantıları adlı bir çalışma. Sonuçlar şöyle, LGBT'lerin büyük kısmı okullarını hem kendileri için hem de LGBT'lere destek veren heteroseksüeller için güvenli bulmuyorlar. Ayrıca LGBT'lerin neredeyse hepsi öğrencilik yıllarında cinsiyetçi hakaretler duyuyorlar. Buna rağmen öğretmenlerinin ve okul personelinin bu yorumları durdurmaya yönelik çabaları olmuyor. Büyük kısmı cinsel yönelimleri ve cinsiyet ifadeleri yüzünden okullarda tacize ve zorbalığa maruz kalıyorlar. Desteğe ihtiyaçları var.
Anlıyorum.
Evet. Makalede şöyle bir katılımcının ifadesi vardı. Onu da buraya aldım. Onu okumak istiyorum Saat Hanım. Desteğe ilişkin ihtiyacını söylüyor. Bir LGBT'nin en çok yardıma ihtiyaç duyduğu zaman cinselliğini ilk fark ettiği yaşlardır. Ben bu durumun ne olduğunu öğrenmeye çalışırken lanetlenmiş olduğum fikrini kabullendim ve intihar etmem yasaktı. Yani hiçbir şey yapmadan acı çekmem gerekiyordu. Eğer o zaman benim gibi bir kişinin daha varlığını ve cesaretini görseydim her şey farklı olurdu. Dolayısıyla LGBT genç ve çocuklar da ülkemizin bir gerçeği, mülteci çocuklar gibi. Tabii bunları da görmek gerekiyor.
Kaynaklarını, psikolojik kaynaklarını. Tabii. Çünkü cinsel eğilim insana özel bir şey, yemek yemek gibi bir şey. Hani herkes farklılıklar kendi özel dünyasında yaşayabilir, hissedebilir. O başka insanları çok da fazla bence ilgilendirmez, toplumsal sorun haline gelmediği sürece. Ama onların psikolojik boyutları konusunda da okullarda ve ailelerde eğitimler bence çok önemli olduğunu düşünüyorum.
Kesinlikle.
Sağlıklı bir bireyin tabii biraz bu konuda beni geri kafalı görebiliyor konuştuğumda insan, ama aynı zamanda ben sağlık kökenli biriyim.
Evet.
Kendi okulumuzda da doktorumuzun yaptığı çalışmalardan şunu fark ediyorum. İşte 500 öğrenciyi taradık, bir çocuğumuz içinden. Sadece bir çocuğumuz hormonal olarak erkek ama görünümü kızdı. Onlar da farkında değillerdi. Yani çocuk aile de farkında değil, çocuk da bunun farkında değil. Ama çocuk tamamen kız çocuğu, görüntü olarak kız çocuğu. Arkadaşları hani kız gibi davranıyor her şeyde ama hormonları erkekti. Bunu nasıl ifade edeceğimizi, bu çocuğun tüm psikolojisini, yaşam tarzını sarsan çok ciddi bir meseleydi. Sonra annesiyle bu süreci uzmanlar eşliğinde yönettiler tabii. Arkadaşım ve doktor arkadaşım ve aile ve tedavi görmeye başladı sanıyorum. Ama onun dışında hiç hormonal ya da ne bileyim herhangi bir özel bir durum olmadığı halde böyle eğilimli olan ve bunu da böyle hani başkaldırı. Tabii gençler özel olmak, farklı olmak zaten isyankar bir yapımızda oluyor gençken. Bunu sizin söylediğiniz boyutta hissedip işte yaşayan çocuklar da oluyor ama ben istatistiksel olarak bakıldığında Freud da onu söylüyor. Yani o çocukluğun bebeklik dönemi, bebeklikten sonraki çocukluk dönemindeki cinsel 3 yaşından sonraki dönemde yanlış davranışlara ya da yanlış uygulamalara ya da yanlış söylemlere, yanlış ortamlara diyeyim. Yani normun dışında olan çocuklar da genelde. Çünkü tacize uğramış çocuklar daha çok bu tür eğilimleri
tabii,
olduğunu.
Tabii.
Kafaları karıştırılmış çocuklar. İşte anne kız çocuğu olmasını istiyormuş ama hiç kızı olmamış oğlanı, erkeği bir tanesi de kıza. Hani biraz da kibar, hoş, güzel yüzlü bir çocuğu varsa istediği hani elinde belki farkında olmadan onun kız gibi yetiştiriyorlar falan filan. Yani bu tür şeyleri de daha bebek doğmadan önce anne baba eğitimlerini ben değerli buluyorum. Bu bir toplumsal sorun gerçekten.
Evet.
Bu mesele bir de yani toplumda o kadar çok önemli sorunları var ki çocukların, gençlerin eğitim sorunları var. Doğru düzgün eğitilemiyorlar. Sağlık sorunları var. Başlarına bir şey geldiğinde sağlık güvenceleri çok az. Yani devlet hastanelerinde günler geçiyor. Sıkıntılar, insan yerine konulmuyor bazen insanlar. Onun dışında geçim sorunları var. Beslenemiyoruz. Evet. Sağlıklı
temel
gıdaya,
ihtiyaçları
tabii sağlıklı gıdaya ulaşamıyoruz.
Evet.
Barınamıyoruz. Şu an mesela enflasyon korkunç durumda. Kiralarımızdan tutun da ekmeğimize varana kadar 2-3 kat değil 5-6 kat arttı benim ödediğim vergiler. %128 arttı mesela.
Evet.
%128 bir işletme için korkunç bir rakam yani. Bütün bunları çocuklarımıza konuşturmak, hani bunların çözüm bulmak. Bunlar esas sorunlarımız. Çünkü genç, tabii ki ergen olan bir çocuğun cinsel şeyi de birinci sıraya sıçrıyor, onu anlıyorum ama buna varana kadar çocuklarımızı başka konularda lider, önder, problem çözücü olmalarını ben önemsiyorum. Okullarda da bu meseleleri bilimsel boyutuyla kişilere, uzmanlara bırakmak gerektiğini düşünüyorum hocam.
Evet,
buyurun lütfen.
Şöyle, yani sonuç olarak şunu söyleyebilirim ben. Bu sorun çok boyutlu bir sorun. Yani
Hepsinde olduğu gibi bu da çok boyutlu bir sorun. Doğru söylüyorsunuz.
Milli Eğitim Bakanı'nın işte Çalıştay'da söylediği bir söz var. Yani okulda şiddet varsa toplumda da şiddet vardır. Belki olaya biraz da buradan bakmak gerekiyor.
O kadar
gerekiyor.
Doğru bir şey söylediniz ki, okulda şiddet varsa o çocuğun hayatında, okul dışındaki hayatında ve toplumda da bu şiddeti var
vardır
demek. Ben Cihan Hocama soracaktım bu soruyu aslında. Şiddet gören, şiddet uygulayan çocukların, zorbalık olan çocukların evde de maruz kaldığını söyledi, değil mi?
Şiddet gören çocuk evde de zorbalığa maruz.
Maruz kaldığını söylediniz gibi evde sanki öyle. Yani bir zorba olan bir çocuğun aslında bunu evde de kendisi yaşadığını söylediğiniz
tabii
diye
hatırlıyorum. Evde kendisi de yaşayabiliyor. Başka iletişim problem gözlemlediği başka iletişim problemleri de zorbalığa neden olabiliyor bu şekilde.
Anladım. Peki. Peki Fatma Hocam, sizin ekleyeceğiniz devam edin lütfen. Sizi kestim, kusura bakmayın.
Evet. Şimdi özel gereksinimli öğrenciler kısmına da dönmek gerekiyor Saadet Hanım. Sınıflarımızda, okullarımızda çok sayıda özel gereksinimli öğrenciler var.
Aslında Türkiye'de oran olarak bizim okulumuzda zorunlu olarak, hani sınıflarda en azından birer tane alıyoruz ki var olan çocuklar da bu tür çocukları toplumun bir parçası tanısınlar, onlarla etkileşim içinde olsunlar.
Kesinlikle.
Hatta o çocuğa doğru davranışı, çünkü taklit yönüyle gelişiyorlar onlar da. Hem bizim normal çocuklar vicdan duygusunu geliştirsin, öbür kabul duygusunu geliştirsin, öbür çocuk da kendini onlara benzetsin ve şey alsın, yani onlardan, onlardan davranış öğrensin diye biz okulumuza bulunduruyoruz. Ama Fatma Hocam, ben anaokulundan biliyorum ve küçük çocukları gözlemliyorum. Yani nasıl diyeyim, çağlayan olmuş geliyor çocuklar. Yani artarak öğrenme zorluğu olan, konuşma zorluğu olan, algıda zorluk olan. Yani sanki genetiğimiz hızla bozuluyor. Yani en kısa zamanda sanki sağlıklı çocuk bulamayacağız.
Evet.
Öyle. Buna ve bir de benim ilgimi çeken şey, yani ilginç bulduğum şeylerden bir tanesi de, size destek olmak için hani söylemlerinize destek olacaktır eminim bu. Veliler de bu tür çocukları dışlıyor. Bunları bir de hiç normal miş, hani sanki yani normal davran, daha doğrusu şöyle diyeyim, bir kişi sağlıklıyız şu an burada, üç kişiyiz, akşam ya da birkaç saat sonra ateşimiz çıkar, değil mi? O ateş sonunda birkaç saat sonra bir daha eski davranışlarımızı, eski bakışlarımızı, eski zihinsel süreçleri yaşamayabiliriz. Anlıktır bu iş. Çocuklarda da böyle. Yani akşam sağlıklı bir çocuk sabah kalkında farklılaşmış olabilir. Değil mi?
Tabii.
Yani velilerin de vicdansızca davranmaması gerekiyor bence. Onun için böyle bir ayrımcılığı ben velilerde de görüyorum.
Evet,
o anlamda bunu açmanızı özellikle rica ediyorum.
Evet, burada şöyle iki konuyla karşılaşıyoruz özel gereksinimli öğrenciler konusunda. Tabii rehber öğretmenlerimiz bunu daha iyi açıklayacaklardır. Şöyle, ya veliler çocuğunun özel gereksinimi olduğunu kabul etmiyorlar. Bunu saklıyorlar.
Evet.
Ya da özel gereksinimli olan öğrencilerle birlikte eğitim görmesini istemiyorlar.
Anladım. Normal çocukların içine koymak
istiyorlar.
Evet,
normal çocukların içine koymuyorlar.
Onu anlaşılabilir bir şey.
Evet, bu anlaşılabilir bir şey. Yani şunu söylemek istiyorum.
Ama söylemesi de gerekiyor ki sorunun, değil mi? Çözelim hep birlikte.
Evet, yani saklayan çok, lazım. Bunu kabul etmeyip saklayan çok fazla sayıda veli olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Saadet Hanım, burada işte yani veli eğitimi, yani aileyi bilinçlendirmeye yönelik eğitimler çok önemli. Akran zorbalığına hazırlarken, akran zorbalığına yönelik programları hazırlarken Önceliğimiz veli eğitimi olmalı aslında. Yani bütüncül bir yaklaşım
benimsemeliyiz. Çünkü çocuğun günahının olduğunu ben de düşünmüyorum bu konuda. En son çocuk, yani en son çocuk. Kesinlikle. Bütün etkenler, anne, baba, hı-hı, okul, çevre, sosyal yapı, kültürel yapı, demin Can Hocam'la da konuştuk.
Evet.
Yani bir sürü nedeni var. En masumu burada bence çocuk. Kesinlikle. Gerçekten doğru söylüyorsunuz. Evet, evet.
Bu şekilde ifade edebilirim özel gereksinimli öğrencilere ilişkin durumu da. Bunun dışında başka neler yapabiliriz? Şimdi şöyle bir durum da var. Akran zorbalığını önleme programlarında ilkokul düzeyinde başlamak gerekiyor. Yani bunun lise, ortaokul düzeyinde başlanması aslında çok geç oluyor. Yani buna ilişkin çalışmalar da var. Hatta okul öncesinden başlanması gerekiyor bu programlara.
Ailede tabii ki,
evet,
değil mi?
Bu programların aynı zamanda barış eğitimiyle desteklenmesi gerekiyor. Çatışma çözme eğitimleriyle desteklenmesi.
Sizin P4C'niz burada çok işe yarıyor. P4C derslerinde bu tür problemleri, evet, çözmeyi
kesinlikle
biliyorlar, değil mi?
Evet, biz Özel Ay Koleji'nde P4C derslerini yürütüyor. Zaten P4C bir ders olarak programımızda var. Ve buradaki uyaranlar, yani öğrencilerimizle yaptığımız soruşturmalarda kullandığımız uyaranlar evrensel ve ulusal değerlere yönelik. Çocuk özgürlük kavramını da konuşuyor, zorbalık kavramını da konuşuyor, sevgiyi de konuşuyor, her şeyi konuşuyor. Dolayısıyla belki de demokratik bir ortamda çocukları karşı karşıya getirebilecek, yani şey, birlikte bulunmalarını sağlayacak programlara ihtiyacımız var ve P4C'nin bu anlamda çok etkili olduğunu düşünüyorum ve bunu da gözlemliyoruz.
Ben sonuçlarını görüyorum.
Saadet Hanım, evet, evet, öğretmenlerimiz de bu konuda hakikaten, evet, çok iyiler.
Evet.
Birlikte de yapıyoruz P4C, hı-hı, çalışmalarını, eğitimlerini de alıyorlar. Bu şekilde.
Ve, demin veli eğitiminden bahsettiniz. Evet. Aslında biz birkaç program önce bir doktor, uzman bir doktorla konuştuk. O da daha bebek doğmadan önce anne baba eğitimine, hı-hı, vurgu yaptı. Yani, hı-hı, ben ona şey sormuştum. Çocuğun eğitimi ne zaman başlar? O şey demişti. Daha doğmadan önce.
Evet.
Hani önce anne babanın kültürü zaten çocuğu etkiliyor. Demin Can Hocam da söyledi. Yani evde şiddet gören çocuk okulda şiddet yapıyor. Yani, tabii, bazen ben velilerden de hatırlıyorum. Ya, hı-hı, bizim çocuk hiç yapmazdı der mesela. Hı-hı. Ama bir tane daha Allah Allah ben konuşmuştum ama bu çözülmüştü der. Oysa evdeki kaynak bitmediği sürece bu iş devam ediyor. Veli eğitimlerini de bence bu konuda okulların doğru yapıyor olması çok önemli, değil mi hocam?
Kesinlikle Saadet Hanım. Yani şiddet dediğimiz, zorbalık dediğimiz şey öğrenilen şeyler. Ama merhamet de öğrenilen bir şey. Vicdan da, vicdani değerler de öğrenilebilir diye düşünüyorum ben.
Onun yerine onu koyabiliriz çocuklarda.
Kesinlikle. Yani barışı koyabiliriz. Bunu eğitim programlarımızda bunu aslında bu değerleri programlara yerleştirerek yapabiliriz diye düşünüyorum.
İşte PYP programında aslında uyguladığımız ilkokul yılları programında bu değerler çok güzel yerleştirilmiş programın içine,
evet,
ve bu değerler çocuklara her fırsatta işte program dahilinde, hı-hı, veriliyor ve çocuklar kazandırılıyor. Ben mesela kendi adıma söyleyebilirim. Yani çeyrek asırdır okul içindeyim. Çocukları gözlemliyorum.
Evet.
Velileri gözlemliyorum. Sağlıklı bir çocuğun, yani evet, zaman zaman problem yaşadığı problem çıkıyor. Çıkmasını da özellikle önemsiyoruz. Çıksın ama kontrollü bir şekilde onu çözmeyi öğretelim çocuğa. Hani çocuk tabii ki zarar görmesin. Hı hı. Bunu asla istemeyiz. Hiç kimse istemez. Ama anne baba müdahale etmediği sürece, yani yanımızda durup bana düşen görev ne deyip okulla işbirliği yaparsa problem çok kolay çözülüyor. Çocuk doğru davranışı öğreniyor. Karşı taraftaki duyguyu, kendi duyguları ne hissettiğini oturup söylediğiniz gibi bir platformda, hı hı, birleştiriyoruz. Problemleri çözüyoruz. Ben bir de önemsediğim bir şey konusunda daha böyle altını çizmek istiyorum. Sizin de şahit olduğunuzu düşünüyorum. Tabii ben de anneyim. Hı hı. Çocuk okulda bir şey yaşadığında eve gelip de bunu ağlayarak, tabii daha biraz daha böyle hani dramatize ederek anlatıyor. Anne baba olarak hepimizin içi sızlıyor.
Tabii.
Çocuğumuzun tüyüne zarar gelmesini istemiyoruz anne babaları. Anlıyorsunuzdur, ben de böyle şeyler yaşadım. Yani çocuğu olup da zorbalığa uğramayan tek bir çocuğun olduğunu ben dünyada düşünmüyorum. Ama yaşadığımızda şunu fark ettim. Ben önce bir kere içim burkuldu tabii. Sonra bunu nasıl çözebilir? Çocuk nasıl bununla baş edebilir? Çünkü zorbalar dünyada var. var olmaya devam edecek. Ne zaman sınıfsız toplum, ne zaman özgürlükçü, ne zaman demokrasinin gerçek anlamda uygulandığı, yokluk ve yoksulluğun olmadığı, demin de güzel söyledik, altını çizdik. Ve barışçıl toplumlarda üreten, üretip hani emeğiyle geçinen insanların var olduğu toplumlarda bunlar yaşanmayacak. Evet, ama şu an gerçekliğimiz bunlar var. Evet. Bunlarla çocuğum nasıl baş edecek diye düşündüğümde okula gittim. Okulla konuştuk. Çocuğa tabii bunu sen çözebilirsin. Ne hissettin? Gidip işte okulun psikoloğuyla konuş dedim tabii. Sonra arkasından ben de okula gittim. Orada problemi çocukların çözmesi gerektiğini ve bunun bir süreç olduğunu söylediler bana ve ben de buna uydum. Çocuk gerçekten bu süreci çözdü ve problemi tanıyıp, problem olan demin zorbalık çünkü bir defa olmuyor dedi Cihan Hocam. Evet, onlardan uzak durmayı öğrendi çocuğum. Herkes birbirine benzeyen çocuklarla birlikte oluyorlar biliyorsunuz. Veliler şöyle yapıyor, hani bazıları canını yaktıysa sen de onun canını niye yakamadın? Mesela işte canını yakmak ister o zaman çocuk, sonra der ki gücüm yetmiyor. O zaman yanındaki arkadaş, sonra çete, sonra çakı, sonra patlayıcı silahlar. Korkunç bir süreç bu. Anne babaları asla böyle bir şey yapmamalarını ben buradan öneriyorum. Evet. Fatma Hocam, söyleyeceğiniz başka, hani bu risk grupları çocuklar dedik, konuştuk. Evet. Söyleyeceğiniz başka, programın sonuna geliyoruz. Ya da Cihan Hocam neler söylersiniz size son?
Az önce dediniz çocuklar, ebeveynlerin çocuklarını o sana vuruyor, sen de ona vurabilirsin gibi söylemler, ebeveynlerin söylemlerine maalesef rastlıyoruz Saadet Hanım. Burada bu çocuğu ya daha çok kendini yetersiz hissettiriyor. Çünkü çocuk o gücü bulsa kendi zaten yapacak.
Çünkü ilkel duygu bunu emrediyor değil mi?
Bunu İçindeki emrediyor duygu. Zaten onu yapamadığı gibi de ailesinin gözünde kendini yetersiz hissediyor. Burada dediğim gibi ebeveynlerin özellikle çok dikkat etmesi gerekiyor. Zorbalık bir sonuç olduğundan bahsetmiştik az önce. Bu süreçte ebeveynler daha çok dikkat etmeli.
Ve oradan uzaklaşma yollarını, değil mi?
Kesinlikle.
Zordan, evet. Yani daha doğrusu bunlara bulaşmamak, tabiri caizse halk arasında. Evet, evet. Zaten kendi zorba zorbayı buluyor. Bir şekilde su yolunda kırılıyor. Biz tabii velilerle bu konuda anlaşamıyorsak, aynı kültürü, aynı dili yakalayamıyorsak biz o velilerden uzaklaşıyoruz. Yani veliyle mecbur kalıyoruz yolumuzu ayırmak, ama demin halının altına süpürüyoruz. Sokakta yine karşılaşacağız bu çocuklarla. Ben bunun farkındayım ama yani erk biz değiliz. Hani Milli Eğitim'in bunlara gerçekten çözüm bulması gerekiyor. Evet. O da güzel çalışmaları yapmayı planladığını Fatma Hocam'dan duydum. Evet. Ve mutlu oldum. Evet Fatma Hocam.
Ben de son bir cümle söylemek istiyorum. Frederick Douglass'ın çok güzel bir sözü var. Sorunlu yetişkinleri onarmak zordur diyor. Ama çocukları iyi bir şekilde büyütmek daha kolaydır diyor. Dolayısıyla biz de çocukların yara almadan büyüyebilmeleri, sağlıklı bir yaşam sürebilmeleri için elimizden geleni yapmalıyız.
Ne kadar önemli bir şey söylediniz.
Diye.
Bu dönemde yaşanan her şey travma kalıyor değil mi hocam?
Evet, kesinlikle.
Evet, güzel bir şey söylediniz. Çok teşekkür ediyorum.
Rica ederiz.
Değerli Ulusal Radyo dinleyicileri, bugün de programımızın sonuna geldik. Her hafta yine eğitime dair sorunlarımızı konuşuyor olacağız. Değerli konuklarımla birlikte ve yaşanan, bizim pratiğin içinden geliyoruz. Yaşanan örneklerden bahsediyor olacağız ve çözümlerimiz mutlaka olacak. Her sorunun tanımladıktan sonra çözümü önemli. Yine bilimsel eğitimden ayrılmamamız gerektiğini, çocuklarımızı ulusal ve uluslararası değerlerle yetiştirmemiz gerektiğini altını çiziyorum. Esenlikler diliyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.
Ay Koleji'nin katkılarıyla hazırlanan Eğitimin Sesi sona erdi.